Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı.
Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici.
Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz
adresine giderek beni destekleyebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 57. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Murat Gölcü konuğumdu. Murat şu an Migros e-ticarette Head of Product görevini üstleniyor. Murat'la donanım ürünü yönetimiyle başlayan kariyerinden, Çin'de çalışma macerasından, oradan San Francisco macerasından ve startuplara olan ilgisinden, sonrasında ise kurumsala geçip daha ölçeklenebilir, daha büyük işler yapmanın verdiği keyiften bahsettik. Özellikle pandemi döneminde yaşadıkları trafik artışı, ürünlerde yaptıkları değişiklikler, sürekli olarak müşterilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik üründe yaptıkları güncellemeler ve bu süreçte yaşadıkları öğrenimleri de konuştuk. Özellikle tüketiciye yönelik ürünlere ilgisi olanlar, ürün yönetimine ilgisi olanlar bu bölümü dinlemeli. Keyifli dinlemeler.
Murat merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
Merhabalar Çağrı, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Murat biraz kendinden bahsedebilir misin? Murat Gölcü kimdir? Nerelerde okumuştur? Şimdiye kadar neler yapmıştır?
Tabii ki. Üniversiteyi işletme bölümünden mezun oldum. Erciyes Üniversitesi. Biraz da böyle babamın da yönlendirmesiyle biraz daha ticareti daha iyi öğrenelim diye babam ticaretle uğraşıyordu. Orada okudum. Daha sonra işte İstanbul'a geldim. İstanbul'da iş hayatıma başladım. İlk General Mobile'da başladım. Sonra işte 7 yıl kadar General Mobile'da çalıştım. Bir kısmı yurt dışında, bir kısmı Türkiye'de. Bir donanım ağırlıklı, böyle donanım yazılım ağırlıklı bir şeyim oldu orada, bir deneyimim oldu. Çin'e gitme fırsatı yakaladım. Yaklaşık 3,5 yıl kadar Çin'de kaldım. Benim için muhteşem bir deneyimdi. Orada işte daha çok teknolojik işler, yeni ürünler, yeni şeyleri falan takip etme, oradaki ofisi kurma fırsatı buldum. Biraz da böyle Çin'den dünyaya ürün nasıl satıyorlar, neye göre planlıyorlar, neye dikkat ediyorlar onu görme fırsatım oldu. Tam da böyle smartphone'ların yeni çıktığı, işte tabletlerin yeni yeni böyle sahada kullanıldığı döneme denk geldik. O zamanda da işte General Mobile'in pazar payı %5'lerden 17-18'lere kadar da çıktı. Böyle birkaç tane de böyle flagship üründe yapmış olduk. Bayağı da keyifli zamanlardı. Sonra işte Türkiye'ye döndüm. Daha sonra da yazılım alanına geçmek üzere devam ettim.
Anladım. Abi, öncelikle ben şeyi biraz hani detayını merak ediyorum. General Mobile'de hakikaten uzunca bir süre çalışmışsın ve donanım odaklı. Hani sonradan yazılıma geçiyorsun. Yani bu Çin'de sanırım bir hani Çince de öğrendin. Hani bayağı 3 yıl da az bir süre değil yani. Nasıl oldu, böyle entegre olabildin mi? Yoksa böyle tamamen hani yabancı gibi bir yaşam mı oldu ve çalışma kültürleri var. Gerçekten merak ediyorum.
Evet ya, ben Çin'i gerçekten sevdim. Birçok kişi farklı bir deneyim yaşıyor ama ben hem kültürünü hem çalışma şekillerini sevdim. Çok şey öğrendim orada. Şunu çok rahatla diyebilirim. Çin'de bir yıllık deneyim Türkiye'de 5 yıllık deneyime eşit diyebiliyorum. Orada çünkü bütün dünyaya çok farklı segmentlerde, çok farklı ürün gamlarında satış teknoloji. Bir dönem belki kopyalama odaklıydı ama artık tam böyle inovasyona, üzerine kendileri bir şey katmaya başladıkları döneme denk gelmiştim ben. O değişimi çok ciddi gördüm. Talent'a çok ciddi yatırım yaptıklarını, yazılıma çok ciddi girdiklerini. ve dillerinden kaynaklı bu matematik hafızalarının inanılmaz gelişmiş olduklarını, geliştiklerini gördüm. Ve bu yazılım konusunda çok iddialı olmalarının temelinde de bunu bizzat orada yaşadım yani. Hakikaten matematik konusunda çok başarılılar. Sonra orada bayağı ürün geliştirdik ama orada yazılım dünyasının daha çok yeni, böyle işte WeChat'in o zamanki adı, oradaki adı Weixin'ti. Yani bulunduğum dönemde böyle bir dating app'ine benzer bir modeli vardı. O zamandan böyle çok artık ilgimi çekmeye başlamıştı. Orada çok ciddi, biraz kapalı kutu olduğu için Çin'de yerel yazılımlar çok fazlaydı. İşte YouTube yok, evet. Weibo var onun yerine. İşte Facebook'un yerine başka bir şey var. Twitter'ın yerine başka bir şey var. Yazılım dünyasının gelişmesine de Çin'de çok katkısı oldu.
Sonrasında Türkiye'ye dönüyorsun.
Evet.
Neden döndün? Yani yazılıma atılmak için mi, yoksa ne bileyim hani böyle daha ailesel mi? Çünkü hakikaten belki Çin'den bambaşka bir yere de gidebilirdin.
Evet.
Memleket hasretim ağır bastı.
Biraz aslında işte sağlık hizmetleri çok güvenemedik orada. Eşim de işte ilk çocuğa hamileydi o zaman. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık. Hem sağlık sebeplerinden hem de işte buradaki şirketin durumundan döndük. Ben ama oradaki o ışığı görünce dedim ki ben bu tarafa yavaş yavaş kaymalıyım diye. Oradan geldi fikir aslında.
Anladım. Sonra Türkiye'de devam ediyorsun. Yazılım sektörüne geçiyorsun. O da sanırım Komodo'yla oluyor. Komodo'nun İstanbul ofisinde product management'a, yine product management alanında çalışmaya başlıyorsun.
Evet. Ben şöyle bir mobil deneyimim olduktan sonra bizim cihazlar üzerinde bir sürü uygulama falan da geliştirmiştik. Dedim ki yani dünya genelinde Türkiye'de bu işi iyi yapan kim var? Özellikle o dönemden sonra da işte böyle bir yazılım dünyası, Silikon Vadisi heyecanı artık uyanmaya başladı. Dedim ki böyle bir ayağı yurt dışında, bir ayağı Türkiye'de olan bu işi kim yapıyor? Türkiye'de ofisi olan kim var? Böyle bir araştırmalar sonucu bir Komodo'ya ulaşmıştım. Oraya da böyle çok enteresan bir giriş hikayem var. LinkedIn'den mesaj atıp girdiğim ilk iştir yani.
Kime atmıştın mesajı?
CEO'ya mesaj attım direkt.
Abi, ben dedim
bu kadar, evet, bu kadar mobil deneyimim var.
Gerçekten güzel bir hikayeymiş ya.
Şu bir de app'te böyle bir şey gördüm. Fırsat gördüm. Sizin app'ler de böyle bayağı globalde çalışıyor falan. Burada fark yaratabiliriz. Birlikte çalışabilir miyiz diye bir mesaj attım. Galiba hani Türkiye saatiyle sabaha karşı 4'tü. Yani pazartesi sabah 4, pazar gece attım işte. Pazartesi sabah 9.30'da Türkiye'deki İK aradı beni. Melih Bey'e mesaj atmışsınız. Hadi görüşelim diye. Öyle bir serüven başladı. Çok hızlı girdim ben. Yani orada mobil ürünlere bakmaya başladım işte.
Evet, sonrasında hep mobil devam ettin sanırım. Yani işte Shift-Delete.net var, sonrasında Scotty var. Bir de en sonunda Migros'a geliyorsun, kurumsal ama evet. Kurumsal öncesinde girişimler var, farklı işte internet yayıncıları var. Bir de sen bana hani ilk tanıştığımızda anlatmıştın, ben o macera bana çok şey gelmişti, etkileyici. Yani zaten evli barklı bir adamsın, Çin'e bile evli bir vaziyette gitmişsin. Yani bayağı bir şey var, maceracılık var bence ruhunda, öyle hissettim. Bir de San Francisco macerası var. Onu da biraz anlatabilir misin?
Evet. Komodo'da çalıştıktan sonra 2 yıla yakın Komodo'da çalıştım. Çalıştıktan sonra böyle hep motivasyonumuz şeydi orada. Bir işte merkez ofis şeydeydi, New Jersey'deydi. New Jersey'ye gidebilir miyiz? İşte bir de hakikaten yurt dışı ofisleriyle birlikte çalışınca böyle bir ilgi uyandı. Sonra biz o tarafta Amerika'ya gidemedik. Fakat benim hep içimde kaldı. Böyle bir dedim ki bir Silikon Vadisi deneyimi, orada bir startup dünyası. Sonra işte Shift-Delete'de böyle bir proje vardı. Öyle işte şey yapıyordu o. Gittiğin şehirde nereye gidersen git bir Desk Finder'da adı hatta. İşte onu bu Türkiye'de pazarı yok, globalde yayabilir miyiz diye böyle bir Amerika'ya o projeyle gitme maceram oldu. Sonra ona çok devam edemedik yani, bu projeyle birlikte çok fazla ilerlemeyeceğini söyledi o taraftaki arkadaşlar. Ben de saygı duydum. Amerika'da kendim devam ettim. Daha önce de tanıştığım arkadaşlarım vardı. Orada sektörden de çok arkadaş vardı. Onların bir iki tanesi startup'ına böyle danışmanlık vermeye başladım. Böyle bir ürünün MVP'sini nasıl çıkarabiliriz, ne yapabiliriz? Böyle hakikaten Starbucks'ta oturup o şeye çok yakın, Stanford'a çok yakın böyle insanların oturup böyle startup'lara çıktı o kafede oturup böyle bir iki brainstorming yapmışlığımız var. Orada işte hatta şey diye hani Hero Space diye bir alan da vardı Stanford'da çok yakın. Böyle girişine Tesla şeyiyle böyle bir giriş masası koymuşlardı. Orada şeyi gördüm. En alt katta böyle startup böyle seed investment alma seviyesinde. Ortada işte seri A'ya doğru yakın. En üstte de VC'lerin olduğu böyle bir startup ekosistemi vardı.
Üst kata doğru çıktıkça büyüyorsun.
Evet, evimi San Francisco merkezden, downtown'dan oraya taşıdım. Çok yakın yürüme mesafesinde bir ev tuttum oraya. Oraya sürekli gidip geliyordum. Orada bir iki tane güzel fikre destek olma şansım oldu. Sonra ben işte artık dedim ki burası oldu. Ufaktan da gelirimi bağladım. Hem vize alabilmek için de bir yatırım şeyi yaptım orada. Dedim artık çocuklara getireyim. Türkiye'ye döndüm. Çocukların vizesine başvuracağım. Her şeyi hallettim. O sırada gelmeden önce de işte Botanalytics'teki arkadaş beni şeyle tanıştırdı. Skatin'in kurucusuyla. Bir kahve içtik böyle. Fikir benim çok hoşuma gitti. Ben de hemen dedim ki ya bu fikir güzel. İşte o zaman birlikte yapabilir miyiz? İşte ya dedi sonrasında beraber gideriz Amerika'ya falan. Olur dedim. Böyle bir Skatin'e girişim oldu. İşte 9. kişi falandım ben. Apartman katındaydı zaten ofis. Apartman katında başlamış olduk. Böyle çok az kişi vardı yani girdiğinde.
Evet, maceradan maceraya atılmışsın aslında yani.
Aynen ya, bayağı. Oradan sonra da Skati 1,5 yıl yaptı. Skati sürdü zaten. Skati'de bir sıfırdan 100'ü bir gördük yani. Hani sıfırdan bir 100 milyonu gördük. Böyle ben çok şaşırmıştım böyle. 2 haftada bir double up yapıyordu rakamlar. O şeyi hypergrowth'u da yaşamış olduk orada. İnanılmaz bir deneyim oldu. Çok şey kattı bize, işte ekibe. Sonra oradan işte burada Migros'ta böyle bir yeni bir alan. İşte burada hiç product ekibi yoktu e-ticaret tarafından. Burada kurabilir miyiz, yapabilir miyiz diye bir teklif gelince burada sıfırdan bir product ekibi kurduk. Yaklaşık şu anda 9 kişi var. Toplam tasarım ekibi de bizim ekibin içinde. Toplam 14 kişiye yakınız burada da.
Süper abi. Peki hani hep böyle sen farklı alanlarda böyle daha maceracı, işte startuplar, farklı yöne açılan şirketlerde bulunmuşsun. Sonra hani Migros daha kurumsal bir şirkete geçiyorsun. Hani burada neler hani seni daha motive etti?
Aslında birkaç tane sebebi var. Birinci sebebi böyle bir startupta böyle bir scale yaparken growth gördük ama büyük bir scale'da gerçekten bir başarı hikayesi yazabilir miyiz diye böyle bir düşünmüyor değildim hep. O fırsatı değerlendirdim. Bir de biraz daha böyle işte artık settle down olayım, biraz daha böyle ekip kuralım, artık bir sistematik geliştirelim. Bilgi birikimi işte 12 yıl oldu sektörde. Bilgi birikimi burada bir aktaralım, bir ekip build edelim. Öyle bir fikirle buraya geçtik. Bir de çok hani hakikaten böyle çok encouraging bir ortam vardı burada. İşte ya evet sıfırdan yapalım, buna ihtiyacımız var. İnanılmaz bir destek aldım burada. Bütün şeyler, hani iş birimleri, yöneticiler destekledi. Biz de onun altını doldurmaya çalıştık. Hala çalışıyoruz altını doldurmaya.
Zaten yani bu COVID-19 döneminde işte sanal market dedi, şimdi Migros e-ticaretin diğer ürünlerini bayağı bir insan ilk kez belki de kullandı. Ben de dahil olmak üzere hani birçok arkadaşım, eşim, dostum da hani bu tarz ürünler sayesinde evimize yani böyle sağlıklı gıda getirebildik. Yani ve o dönemde tahmin ediyorum bayağı yoğun çalıştınız. Çünkü hep hatırlıyorum böyle işte sürekli yoğunluk var. İşte yukarıdan uyarı çıkıyor, gecikmeler olabilir. İşte bakıyorum böyle en son günün en son saatinde yer var sadece falan. Sepeti doldururken evet, o da doluyor falan böyle hani. Müşteride frustration şey oluşuyor, sen onu kaldırmaya çalışıyorsun, tahmin edebiliyorum böyle şeyler olduğunu. Hani o dönem nasıl geçti sizde, hani ne tarz şeyler, yani bu yoğunluğu nasıl yönettiniz, hani nasıl önlemler alıp böyle hani o sürecin altından kalktınız?
Evet, bu dönem öncelikle yani zor bir süreçti, herkese tekrardan hani böyle geçmiş olsun, bayağı insanlar çıkamadı. Bu dönem ilk başladığında 11 Mart'tan sonra böyle ufak ufak böyle hareketlenmeler başladı. Ben hakikaten böyle 2 haftada bir double up'ı görmüştüm ama böyle bir haftada böyle çarpı 4x 5x'i yani kurumsalda olacağını hiç tahmin etmiyordum. Böyle bir 20, 22, 23 Mart'a geldiğimizde artık insanlar şeyi öğrenmişti. Gecenin 12'sinde ertesi günün slotları açılıyor.
Evet.
Kapasiteler açılıyor. Bizim 12 ile 12.06 arası içeri giren kullanıcı sayısı ve gelen sipariş sayısında müthiş bir artış oldu. Şöyle diyebilirim, 6 dakikada yaklaşık 12 bin sipariş falan oluşuyordu içeride. 400-450 binin üzerinde günlük user sayısı oluyordu. Bayağı bir yoğun bir trafik oldu. Sistem bunu kaldırdı ama şöyle bir şeyimiz vardı yani. Hani içeri gelen insanların sadece %8-9'una hizmet verebiliyordu. Hep conversion rate'i düşünürsün, içeri gelenleri convert etme. Tam tersi çalıştı bu sefer. İçeri gelenlere hizmet verme. O dönemde bizimdeki en kritik KPI'lerden bir tanesi aynı gün teslimat. Genelde COVID öncesi aynı gün teslimatımız %80'e yakındır. O dönemde %9'lara kadar düştü. Yani aynı gün teslim edememeye başladık. Bir dizi önlem aldık. Bir dizi ya biraz daha böyle herkese eşit hizmet verelim ama 65 yaş üzerine de şey yapalım diye bir sürü şey yaptık. 65 yaş üzeri olanları böyle sistemden tanıyıp sadece onlara özel slotlar açtık. Onlara işte getirme ücreti işte falan onları almadık. O dönemde o scale'i yönetebildik ama operasyonun inanılmaz scale etmesi beni çok şaşırttı. Yani yazılım tarafındaki scale'i yani makinaları büyütünce sistem bir şekilde scale oluyor ya da işte arkadaşlar geceli gündüz çalışıp sistem bir şekilde toparlıyorlar ama insan kaynağını scale etmesi bu kadar kısa sürede müthiş bir şey oldu. İlk defa dedim ki yani bu zaten sistematik kurumsal olan bir yerde olur. Onu görmüş olduk. Böyle bir rakamlar inanılmaz yukarı gitti. Daha önceki kırdığımız günlük rekorun bir 6 katını görmüş olduk. Bu bize inanılmaz bir ders oldu. Bayağı bir şey öğrendik. Sepet ortalamaları fırladı. İşte insanlar stok yapmaya başladı. İşte bizim 4 tane ürün var. İşte Macro Center, Hemen, Sanal Market, bir de Taze Direkt'e bakıyorum ben. Bu 4 üründe de inanılmaz bir artış oldu. En çok artış da Makro'da gördük. Çok daha çok offline dünyasına yatkın bir format o. Ama o format mağazaya gidemeyince online inanılmaz bir geçiş oldu. Orada 10-12 katı kadar artışları gördük.
Hadi ya.
Ve oradan da çok fazla geride gelmedik. Şu andaki şey de iyi yani. Hani durum. Biraz rahatlama var. Bize de iyi geldi. Dinlenebildik. Yani böyle bir 20 saat koltukta oturdum hatırlıyorum abi. 20 saat koltukta oturup böyle burada şöyle bir şey oldu. Şu çıktı, bu çıktı. Sürekli bunu düzelttim.
Evde çalışıyorsunuz değil mi bir de o dönem?
Evet, evde çalışıyoruz. O dönem çok işte temassız teslimatı yapalım. İşte hemen kapıda ödemeleri kapatalım. İşte olabildiğince hijyen faktörü, şunları, şu uyarıları çıkalım, bunları yapalım. Bayağı bir yoğun bir tempolu bir çalışma dönemi geçirdik. Ama şey hani inanılmaz ekip domaine hakim oldu. Böyle herkes elini kirletmek zorunda kaldı. Bizim ekip de çok yeni. O yüzden ekibin öğrenmesi adına çok faydalı bir süreç geçirdik.
Evet yani aslında bir nevi bir kamp sürecine girmişsiniz böyle hani hızlandırılmış.
Evet inanamazsın.
Ürün ekibinin için hızlandırılmış bir süreç olmuş. Ben de mesela hatırlıyorum yani her gün ürünlere böyle bir şeyler değişir. Ben biz de işte sık sık sipariş veriyorduk haftada iki bazen daha fazla.
Evet.
Taze gelsin diye. İşte mesela önce Migros'u açıyorum. İşte dolmuş siparişler. Macro Center açıyorum. Bakayım o da dolmuş. Hadi bu sefer Migros hemen hani ya da işte başka. Hani böyle herhalde bir 6-7 tane şey indirdim. Habir onlarla böyle oradan sipariş vermeye çalışıyordum. Hakikaten çok yoğun bir dönemdi.
Bizim expansion adına çok iyi oldu diyebilirim. Yani işte öncesinde 186 böyle 200 mağazada. Bu arada şöyle bir farklı bir şey var insanlarda. Yanılgı mı diyeyim algı da olabilir. Her Migros mağazasında sanal market hizmeti yok.
Evet.
Zaten oraya yani ultimate goal'ümüz oraya gitmek.
Hı-hı.
Bu dönemde işte COVID başlamadan önce işte Migros'ta 2200 yakın mağaza var. O 2200 mağazanın sadece işte 200'üne yakın noktada vardı. Bu dönem bize en büyük katkısı o mağaza sayısını 600-650'lere çıkarttık.
3 katına.
Bir de yurt dışında olup Türkiye'de çok aktif olmayan, grocery tarafında aktif olmayan böyle şeyi yaptık. Click and collect işte mağazadan teslim gel al. Hı-hı. Modelini yaptık. O da bayağı bu dönemde bu yükü hafifletmemizi sağladı.
Kullanıldı mı bu arada? Yani şey yoğunluk olarak?
İyi kullanıldı. Özellikle Anadolu'da bayağı talep gördü.
Yani
Ankara'da bayağı senin orada bayağı şey yaygın kullanıldı.
Ha, güzel.
Ama bir böyle bir şey oldu bize burada. Bir case study yazacak malzeme çıktı bari.
Evet ya, öyle bir şey hakikaten çok değerli olur sektör için.
Evet, evet, var planımız.
Süper. Süper olur gerçekten. Ben de yayınlanır yayınlanmaz bakmak isterim. Gerçekten hani hem zorlu hem de bir yandan bayağı öğretici bir dönem oldu. Zaten yani birçok anlamda tüm insanlık için oldu ama sizin iş anlamında özellikle bayağı böyle bir öğretici bir dönem olmuş. Peki şimdi hani biraz böyle zorlu bir dönemden bahsettik. Sonlara doğru da yaklaşırken ben aslında şeyi sormak istiyorum. Kariyerinde peki en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler nelerdi? Hani çok farklı boyutta, farklı sektörlerde, farklı ülkelerde, şirketlerde çalıştın ya da işte danışmanlık verdin. Hani aslında farklı farklı birçok iş yaptın. Bu açıdan deneyimin bence çok önemli. Özellikle sen mobile de daha ağırlık, hani mobile daha ağırlık bulan bir kıdemli bir ürün yöneticisi olarak hani az sayıda bu tarz insan var Türkiye'de. O açıdan hani şeylerin önemli, deneyimlerin orada aktarabileceklerin var mıdır?
Evet, en zorlandığım yer context switch diyebilirim. Ben donanımdan yazılıma geçerken, Türkiye'de bu arada product management anlamında biraz farklı, yani iki tane perspektif var. Birincisi böyle hazır olan bir ürünün, yani product'ın işte satış, pazarlama, growth ile alakalı yapılan bir product management var. Bir de böyle teknoloji tarafında ağırlıklı böyle product owner, product management, ikisi böyle ilerledi. Daha teknik yapıya yakın ya da daha teknoloji oriented şeyler var. Ben tam bu böyle tam bu ikisi arasında bir geçiş yaptım. Önceden hep ürün, fiziksel bir ürün, işte tablet, telefon üretip geliştirirken, bunların lokalizasyonu, işte teknolojisine uğraşırken bir anda yazılıma geçince çok daha farklı böyle ön yüze dokunan, işte tasarıma dokunan, teknolojiden anlaman gerektiği, bir de işletme okumuşsun. O dönemde çok zorlandım ve şöyle bir şeyi itiraf edeyim. Böyle saat 6'da, o zaman Yapı Kredi Plaza'daydık biz. Saat 6'da çıkıyordu işten insanlar. Ben böyle 6'da çıkıyordum. Böyle bir 15 dakika dolanıp geri ofise gidiyordum. Bizim Confluence vardı. Confluence'daki bütün dokümanları okumaya çalışıyordum. Acaba nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar falan. Akşam 10'a kadar 3 ayım böyle geçti. Bu context switch'i anlayabilmem. Böyle çok farklı ülkelerde çalışıyorduk. En zorlandığım kısım bu ama en çok öğrendiğim ve böyle bir en önemli milestone'lardan birisi bu oldu. En keyif aldığım kısım da şu anda burada yaşadığım bu sıfırdan burada bir structure bir kurmak ve bu deneyimlerin hepsini yeniden böyle çok keyifli, mükemmel insanlar var ekipte. Bayağı iyi bir ekip kurma şansı yakaladık burada. Bunlarla birlikte hayata geçirmek inanılmaz bir deneyim. Bir de şey trade-off'unu görüyorsunuz. Yani hani burada bir sürü şeyi manage etmeniz gerekiyor. Bir taraftan stakeholder management yapıyorsunuz. İnanılmaz bir KPI listesi var. İnanılmaz ulaşmanız gereken hedefler var. Bunu doğru roadmap içinde, doğru planlama içerisinde nasıl hayata geçirirsiniz? Bunu işte artık burada yaşamaya ve ekiplerle birlikte hayata geçirmeye başladık. Bu da en keyif aldığım tarafı oldu. Burada biraz daha böyle öğrendiğimiz şeyleri modellemiş olduk. Şu anda da zaten bu yaklaşık COVID döneminden sonra bir ayda da bu bir yılın roadmap'ini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ticaret biraz daha grocery tarafında önemini kazanınca inanılmaz büyük projeler gelmeye başladı. Onları biraz daha ekiple birlikte işte roadmap'e koyalım. Nasıl anlatırız, nasıl iletişimimizi yaparız. Burada biraz daha böyle bir şeyde kurmuş olduk. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Biz aslında burada genelde 4 ana temel fonksiyon üzerinde çalışıyoruz. Biraz da hem böyle şey olmuş olur dinleyen arkadaşlara.
Soracaktım aslında, nasıl bir yapı kurdunuz?
Burada bir back office ürünleri var. Sistemi yönettiğimiz, operasyonun pazarlamanı kullandığı. Bir de ön yüze bakan ürünlerimiz var. Zaten bunlar ikiye ayrıldık. Birisi inbound ürünler, birisi outbound ürünler. Outbound ürünler daha çok böyle işte kullanıcı, yani şöyle bir parametreyle ayırdık. Kullanıcının etkileştiği ve üzerinden para kazandığımız ve üzerinde bir transaction geçtiği uygulamaları outbound olarak ayırdım. Inbound ürünleri de servis odaklı. İçerisinde operasyonun yönetildiği, servislerin, hizmetlerin doğru düzgün set edilebildiği, işte çalışma saatlerinden tutun da portföye kadar her şeyin yapıldığı bir back office yazılımları var. Bunlar da ürünleştirdik. Şimdi burada 4 ana fonksiyon üzerinde çalışıyoruz. En birinci fonksiyon iletişim. Bütün ekiplerle iletişim kuruyoruz. Aslında yani en temel bir product alanında çalışan bir insanla aranan en temel kişisel bir şey yani. Yani kabiliyet çok önemli. Bütün iş birimleri her an konuşmanız gerekiyor ve onları bir şekilde idare etmeniz, mutlu etmeniz ve kendiniz de bunun bir parçası olmanız gerekiyor. İkincisi önceliklendirme. Yani iletişim kuruyorsunuz, dinliyorsunuz, size anlatıyorsunuz da bir sürü iş çıkıyor yani. Bu işleri doğru önceliklendirmeye şey yapıyorsunuz. Önceliklendirmede de en çok baktığımız şirketin işte North Star Metric dediğimiz ya da KPI'ler, ana KPI'ler neyse ya alacağımız önceliklendirmemiz işte öncelikle onlara uygun olup olmadığına çok dikkat ediyoruz. Sonra da planlamaya geçiyoruz. Yani işte bunları aldık, konuştuk, iletişim kurduk, önceliklendirdik de doğru planladık mı? İçerideki teknoloji ekibindeki arkadaşlarla birlikte onları biraz daha analiz ediyoruz. PRD'ler çıkartıyoruz burada. İşte onları sprintlere bölüp işte ikişer haftalık koşuyoruz burada sprintlere. Scrum takımları var içinde. Her product owner'ın çalıştığı ekiplerle birlikte quarter base onlara el sıkışılıyor. Artık onları da planlıyoruz ve bunun iletişimini yapıyoruz. İşte listemiz budur. İşte artık böyle çalışıyor. Sonra en sonuncu adım da delivery ve execution dediğimiz adım. Yani bu kadar şey konuştuk, önceliklendirdik. Hadi plana da koyduk, okeyiz. Ama çıktı mı bu işler? Zamanında çıktı mı? Çıkmadıysa neden çıkmadı? Bunun iletişimini yaptık mı? Çıktıysa da ne oldu? Ne değişti? Neyi iyileştirdi? Ve bu işi alırken yapmaya hedef koyduğumuz KPI'de neyi iletti? Çünkü biz her yaptığımız işin sonunda hemen definition of done'da bizde iki tane parametre var zaten en kritik. Bir, onun datasını yani KPI'ye uygun datasını çıktısını koymak. Diğeri de varsa ön yüze dokunan bir şey, o ön yüze dokunan kısmında demosunu yapmak. Biz hiçbir işin böyle demosunu yapmadan çok böyle bir bug bir feature kastediyorum. Mesela mağazadan teslimatı çıkıyoruz. Onun demosunu yapmadan, iş birimlerini anlatmadan hiç çıkmıyoruz canlıya. Dördüncü anda bu işte bu ana fonksiyonlar üzerine sistem mi kurduk, öyle çalışıyor. Şu anda tam bunun işte son dönemlerindeyiz. Q3, Q4'ü planlıyoruz şu anda. Q3'ü biraz daha lakladık. İşte artık okey, kesinleşti. Bunun tek tek işte iş birimlerine konuşup el sıkıştığımız Q4'te neler yapacağımız, neleri 2021'e bıraktık. Bu listeler belli oldu. Böyle bayağı büyük, kalın bir liste çıktı. Bir ara sana hatırlıyorsan anlatmıştım.
Evet evet, aynen bayağı bir şey vardı. Yani anlattım, hatırlıyorum. Peki şu an hani nasıl ekipleri ayırdınız? 9 kişi var demişti sanırım değil mi ekipte? Hani toplamda. Evet. 2 tane mi product ve Scrum ekibine ayrıldılar? Şu an büyütmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü hakikaten daha agresif hedefler de var diyorsun ileriye dönük. Yani muhtemelen bu hani koronavirüs dolayı hızlanan bir dijitalleşme oldu ama bu da devam edecek bir trend gibi gözüküyor. Yani o yüzden muhtemelen o yönde planlarınız vardır diye tahmin ediyorum.
Evet, var. Tasarım ekibini biraz daha böyle research ve user experience tarafında ayrı bir ekip yapıp orayı bir takım yapacağız. Oraya böyle bir iki arkadaşımızı almayı planlıyoruz yeni dönemde. Product tarafında yeni işte IT ekibi de teknoloji tarafı da büyüyor. Onların büyümesine bağlı böyle 3-4 tane de böyle product tarafına yeni arkadaş almayı düşünüyoruz. Ekip büyüyor. Yani sene sonu işte 13-14 kişi olma hedefimiz var. Hı hı. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız?
Buradan da duyurmuş olalım. Yani tasarımcı, ürün tasarımcısı, özellikle user research konusunda deneyimli ve ürün yöneticisi kişiler Murat'a başvurabilirler. Buradan söylemiş olalım.
Evet, bana LinkedIn'den direkt mesaj atabilirsiniz. Lütfen hiç çekinmeyin. Bu arada her konuda sorabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa onları da direkt LinkedIn üzerinden ekleyip mesaj atabilirsiniz. Çok keyifle cevap veririm.
Süper abi. Şimdi 9 kişi şey tarafı, development tarafı, teknoloji tarafı kaç kişi? Yani 9 kişi kaç kişilik ekibin işlerini öncelikler?
Toplamda sene sonuna 120 kişi falan olmuş olacağız. İşte IT product 120-140 kişi olacağız. Ama işte yavaş yavaş oralarda artıyor.
9 kişiye bitti gibi, bir productçı düşüyor gibi bir şey oluyor herhalde yaklaşık.
Evet, ekiplerde işte bazen iki ekibe bir product owner bakabiliyor ama şu anda sadece bir arkadaşımız yapıyor onu. Hı-hı. Genelde böyle biraz takımlar hafif büyük. Böyle işte bu arada takım yapısında biz bir feature'ın end-to-end o takımdan çıkmasını beklediğimiz için, hı hı, öyle bizde şey ayrımı yok şu anda çok fazla, işte mobil takım ayrı, İşte front-end ayrı, işte back-end tarafı ayrı değil. Daha çok bir feature'ı end-to-end çıkarabilecek içinde test. İşte back-end'i, front-end'e bakanı, işte native yazıyoruz, Android, iOS developer'ı. Yani ekipler böyle biraz daha böyle büyük. O yüzden bir ekipte bir product owner işte yeterli oluyor. Çok da iyi bir şey oluyor. Biraz daha böyle daha iyi o execute edebiliyorlar. Bu yapıda bizde böyle biraz daha. Her ekibin bu arada üzerinde çalıştığı bir product da var. Yani hem domaine uzmanlaşırken bir taraftan da product'ta da uzmanlaşıyorlar. O da iyi oluyor burada.
Enteresan. Yani aslında ekipler büyük. O yüzden hem domain hem product, yani çift yönlü böyle bir derinleşme gibi bir durum var o zaman. Yani hem yatayda hem dikeyde derinleşme gibi bir durumları oluyor.
Evet.
Evet, anladım. Enteresan bir yaklaşımmış. Peki şey, engineering manager gibi bir pozisyonda oluyor mu o ekiplerde? Çünkü hakikaten tek bir product owner böyle hayal edemedim yani nasıl.
Tabii ki ekipleri işte böyle ekiplerin içerisinde engineering manager demiyoruz da çok aslında o seviyede insanlar. Çok 3 yıldır burada çalışmış, böyle domaini bilen çok iyi böyle Scrum Master tadında arkadaşlarımız var. Ben onlar hepsine domain expert diyorum bu arada. Onlar domain expertlerimiz. Biz de onlardan öğreniyoruz bayağı. Yani onlarla birlikte böyle götürüyorlar. Onlar işi çok çok iyi biliyorlar. Hem teknik anlamda hem de teknik ekibin attitude, işte eğitim, işte buradaki domaini anlamasını. İçeride bu arada sürekli böyle BBS'ler oluyor. Sürekli böyle yeni teknolojilere entegre olan bir şeyimiz var, yapımız var. O yüzden şey ortamı da çok keyifli yani. Hani teknoloji tarafıyla birlikte çalışmak da çok keyifli burada.
Süper. O zaman developer arkadaşlara duyuralım. Onun alımını herhalde sen yapmıyorsundur ama yine de seninle iletişime geçsin.
Mesaj atabilirsiniz. Ben ilgili kişiyle sizi irtibatlandırırım. Sıkıntı yok.
Tamamdır. Tamamdır. Çok sağ ol abi.
Ofisimiz bu arada Ataşehir'de. İstanbul'dayız.
Tamamdır. Peki Murat, zaten hani konuştuğumuz gibi uzunca bir deneyimin var farklı alanlarda, ürün yönetiminde. Ürün yönetimiyle ilgilenen arkadaşlara ne gibi tavsiyelerin olur? Hani yola nasıl çıkmak ya da işte orta deneyimdeki insanlara yönelik önerilerin de olabilir. Önerebileceğin kaynaklar da olabilir.
Ben öğrendiğim şeyi paylaşabilirim aslında. Yani böyle tavsiye şey oluyor da öğrendiğim şey var. Bu biraz zor bir iş şey olarak. Tam da hani biraz orchestration tadında bir iş. O yüzden kendinizi çok iyi tanımanız çok kritik. Böyle iletişim konusunda iyi misiniz? Araştırmacı bir ruhunuz var mı? Ona çok dikkat edin derim. Bir de bu işin en şeyi, hani beslendiğiniz kaynağı sürekli alanınızda. Ben mesela her hafta 2 tane mutlaka yeni indirir, kurcalarım. Kendi alanımda olsun olmasın. Bu şeyi mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Yani yeni bir şeyleri kurcalamak, araştırmak. Yan alanlarda da buraya fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz. İşte ben mesela sadece grosyeri tarafında değil, belki kendim ilgilendiğim için işte bir ödeme tarafında, işte ne bileyim işte listing tarafında, işte tekstilde ya da işte ne bileyim farklı sektörlerde, e-ticaret alanında birçok, özellikle mesela yurt dışındaki fresh ürünler satan şeyler, uygulamalar çok ciddi incelemeyi severim. Keyif de alıyorum ama inanılmaz da besleniyorum. Yani bir ürün yönetin, mutlaka kendinize beslendiğiniz bir kaynak bulun. Bir de kullanıcıları sürekli dinlemeniz çok kritik. Onlar size inanılmaz şeyler fısıldıyorlar, söylüyorlar. Onlara dinleyeceğiniz kanalları da açın. Ben her gün sabah 1 saat App Store ve Google Play'den gelen bütün yorumları okumaya gayret ediyorum. Çoğuna kendim de cevap veriyorum. Hatta belki işte kurumsal iletişime atıp böyle cevap verebilir miyiz diye sorduğum zaman oluyor. Bunları tavsiye ederim. Biraz keyifli bir iş ama bundan mutlaka kendinizin, öyle yapınızın uygun olduğunu, fıtratınızın uygun olduğunu mutlaka bence inanmalısınız buna yani. Bunu mutlaka kontrol edin derim. Tavsiye edeceğim de ya zaten artık bilgi çok şey ama böyle Medium'da çok inanılmaz şeyler var. Hani postlar var. Belki senin podcast'ın altına 1-2 tane product management'la alakalı link ekleyebiliriz.
Tamamdır. Ben senden alırım, eklerim onları. Çok teşekkürler. En son olarak da bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
En önemli call to action bu dönemde galiba sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin mutlaka. Böyle keyifli arkadaşlarla güzel bir ekipte çalışmak isteyen arkadaşımız olursa da mesajlarını bekliyorum diyeyim.
Tamamdır. Çok teşekkürler Murat. Yoğun gündeminde de zaman ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Harika bir sohbetti.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.